Efendim merhabalar, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayını olan Bakış Açısı'na hoş geldiniz. Enneagram serisine devam ediyoruz. Bu hafta Mizaç 3'ü konuşacağız. Değerli konuğum Muammer Küçük Yazıcı hocamla, kardeşimle beraberiz. Hoş geldin.
Hoş bulduk değerli hocam. Merhabalar.
Merhaba. Evet, bir önceki hafta Mizaç 2'yi konuştuk. Ondan önceki hafta Mizaç 1'i konuşmuştuk. Tabii Enneagram serisi devam ediyor. Bu hafta Mizaç 3'teyiz. Renkli bir kişilik Mizaç 3. Başarıya odaklı. Ne istediğini aslında biliyor. Hem çocuk hem ebeveyn olarak baktığımızda bir tabloyu bize gösterir misin?
Mizaç 3 çapısında dünyaya gelen bir çocuk aslında hayatla kurduğu ilişki ve iletişimde en iyi olmaya odaklı bir çocuktur diye söyleyebiliriz. Peki ne de en iyi olmak istiyor dediğimizde ise çevresini gözlemleyen ve bu anlamda navigasyonda kendine konum girer gibi, yani ben bir gün şöyle birisi olacağım der gibi, çevresindeki değer yargılarına, o an o toplumdaki en ideal olan, alkışlanan, iltifat alan konunun ne olduğunu belirleyerek o konuda en iyi olmaya çalışıyor. Yani çevresinden doğru olanı, en iyi olanı, iltifat alanı anlıyor, algılıyor, belirliyor. Bu zaman zaman değişebilir. Buna bağlı olarak da hedefleri değişebilir. Bu anlamda Mizaç 3 çocuklarını hedefine odaklı, sonuç odaklı, kendini görmek istediği yerde, kendi hakkında gerçekleştirmek istediği sonucu hedefine tam koymuş ve azimle bunu gerçekleştirmeye çalışan çocuklar, bireyler olarak tanımlayabiliriz. Yani Mizaç 3 çocuk bir dağcı gibi. Yani o hedefe ulaşmak istiyor, o zirveye çıkmak istiyor, en iyi olmak istiyor. Sonuç kelimesi Mizaç 3 için çok önemli. Yani aradığı sonuca ulaşmak istiyor. Hedef onun için çok önemli. Bir gün bizim şirketimize bir hanımefendi iş başvurusuna gelmişti. Tabii Mizaçları falan bilmiyor o. Kendini anlatırken dedi ki, hocam ben hep hedef koyarak çalışırım. Hedefim olmadığında içim darlanıyor demişti. Ben de gülümsemiştim çünkü Mizaç 3 olduğunu biliyorum ve mekanizması gerçekten öyle çalışıyor. Eğer Mizaç 3 ise çocuğunuz veya siz Mizaç 3 iseniz kesinlikle her an bir hedefiniz vardır. Bir gün bir arkadaşım demişti ki, ben her şeyi hedef koyarak yaparım. Yani Ankara'dan Konya'ya yolculuk yapıyorum, örnek veriyorum. 3 saatte ulaşacaksam kendime 2,5 saat hedef koyarım. Veyahut da bir yürüyüş yapıyorum. Normalde bir orman yürüyüşü, keyif alarak yapmam gereken bir yürüyüş. Ama ormanın o bir ucundan bu ucuna, işte normalde yarım saatte yürüyorsam 25 dakika diye kendime hedef koyarım. Ve o hedefime ulaştığımda mutlu olurum. Yine bir gün birisiyle sohbet ederken yanına su almıştı, litrelik su ve böyle bir süpervizyon görüşmesiydi. Ona kendiyle ilgili, mizacıyla ilgili geri bildirimler verdiğimiz bir görüşmeydi. Bana dedi ki, hocam ben Mizaç 3'üm ve dedi, bu görüşmeye geldiğimizde dedi, kendime 1 litre su koydum. Hani görüşme esnasında da bu suyu bitireceğim dedim. Ve dedi, ya görüşmenin de yarım saatini geçmiştik. Şu an dedi suyu bitirdim ve çok mutluyum çünkü hedefime ulaştım. Yani Mizaç 3 dediğimizde hedef, sonuç yapısında çalışan bir mekanizma olduğunu bilelim. Bu çocuklar çalışkan çocuklardır. Boş durmayı sevmezler. Sürekli kendilerini hedefe götüren bir meşgaleyle meşgul olmak isterler. Zamanlarını boşa harcamak istemezler. Yani oyunlarında bile o oyunun en iyisini olmak isterler. Arkadaşlar içerisinde bir alanda en iyi olmak isterler. Yani aslında rekabeti seven çocuklardır. Bu anlamda da kendini geliştirebilen yapılardır. Çünkü rekabet geliştirici bir unsurdur. Yemekteki tuz gibi, attığınızda eğer fazla atarsanız lezzetini kaçıran bir şey, ama olmazsa da lezzeti olmaz. Bunun gibi aslında gelişimde de rekabet olmazsa olmaz bir yöndür ve bunu sağlıklı bir denklem içerisinde yürüten Mizaç 3'ler hem kendisini hem de çevresini çok geliştirebilen çocuklardır diye söyleyebiliriz. Bir başka yönü Mizaç 3'ün yaptığı bu kadar çaba, gösterdiği bu kadar, ortaya koyduğu bu kadar emek, bir miktarda iltifat istiyor. Yani yaptığı çalışmaların takdir edilmesini de umuyor bu çocuklar. Yani Mizaç 2 için hani geçen hafta konuştuğumuzda gör beni, sev beni gibi bir denklem çalışıyor diye özetlemiştik. Mizaç 3'leri de gör beni, hayran ol bana gibi bir cümleyle özetleyebiliriz. Bir wow, helal olsun şu kıza, maşallah şu delikanlıya, amma da süper işler yapmış, bravo. Yani bu tür geri bildirimler, yani en iyi olduğunu hissedeceği, rekabette öne geçtiğini hissedeceği geri bildirimler veya başarılı olduğunu hissettirecek onaylamalar ve iltifatlar Mizaç 3'ler için çok hayatidir. Mizaç arayışının anne babasıyla olan kurduğu diyaloğunda doyması açısından anne babasının bilmesi gereken yön bu. Yani çocuğunuz eğer Mizaç 3 ise onun kazandığı bir madalyanın, bir başarının, bir yıl sonu müsameresinin, bir fotoğrafının, bir kupanın evin bir yerlerinde, gözükür bir yerlerinde olması önemli. Yani ona sen başarılısın, üretkensin, hedefine gidebilen bir çocuksun, sonuç elde edebilen bir çocuksun, boş durmayan bir çocuksun, işlevsel bir çocuksun demek, bu geri bildirim vermek çok önemli. matematiği, Türkçeyi, fiziği dersi neyse artık onu bile dinlediğinde hocam bu ders gerçek hayatta ne işimize yarayacak diyen çocuklar bunlar. Çünkü öğrendiği bilgiyi hemen işlevsel bir sonuca dönüştürmek istiyorlar. Ve oradan bir başarı elde etmek istiyorlar, bir sonuç elde etmek istiyorlar. Tabii o başarılarının da görünür olmasını, iltifat edilmesini de istiyorlar. Bu anlamda kendileri için hedefledikleri kimliğe uygun bir içsel donanım, çaba, gayretle beraber bir dışsal donanım yani imaj da mizaç üçler için çok önemlidir. Yani bir dışsal gözle de kendilerine bakarlar. Yani oldum mu, o aradığım kişilik görüntüsünü veriyor muyum diye. Onun için elbiseleri, kombinleri, saç tıraşları, gözlükleri yani aradıkları, kendileri için hedef ettikleri kimliğe, imaja uygun bir şekilde şekil alır diye söyleyebiliriz. Bir gün bir anne bir baba danışmanlık için geldiklerinde çocuklarının mizacı ile ilgili dediler ki çocuk 6 yaşlarındaydı yani ilkokula daha başlamamış anaokulun yaşlarındaydı değerli hocam. Dediler ki hocam bu çocuk bir ayakkabı var. Ayağına bir numara küçük geliyor ama ısrarla yine o ayakkabıyı almak istiyor ve bazı şeylerde çok tutturmacı. Özellikle kılık kıyafet gibi konularda illa kendi istediği olacak. Bunu bir türlü aşamıyoruz neden diye bana sordular. Ben de tabii bu tür sorularda yani benim çocuğum niye ödev yapmıyor, niye ders çalışmıyor, çocuk pandemiden nasıl etkilenir gibi sorular bana geldiğinde yani genelleme bir soru sorulduğunda asla cevap vermem. Hangi çocuk? Çünkü pandemiden çocuk nasıl etkilenir dediğinde tek bir çocuk olduğunu varsaymış oluyorsunuz. Halbuki tek bir çocuk yok. Çocuk diye bir çocuk yok. Yani enegram konusunu, mizaç konusunu anlatırken hep çiçek diye bir çiçek yok. Farklı çiçekler var. Renk diye bir renk yok. Farklı renkler var. Meyve diye bir meyve yok. Farklı meyveler var.
Yani şimdi ben size elma desem hangi elma tabii? Kırmızı
daha da
mı,
detayına
yeşil
iner,
mi?
inmiş oluruz. Onun için çocuk diye de bir çocuk yok. O zaman benim çocuğum böyle yapıyor. Yani imaj konusunda çok takıntılı. Sevdiği bir ayakkabı olduğu zaman onu bir numara küçük bile olsa onu alıyor. Başka ayakkabı almıyor diye aileyi bu konuda çok yoracak dereceye gelmiş konu ve mizacı üzerinden bize danışmanlığa gelmişler. Çocuğa baktım hocam 6 yaşlarında bir çocuk ve deri mont giymiş. Kot pantolona yakın bir pantolon var. Ayakkabısı ona uygun. Yani şöyle geriden baksanız onu bir yetişkin olarak görseniz sanki motorcu. Bir motorcu olma motivasyonu var. Ailesine dedim ki abisi olabilir, akrabalar olabilir, konu komşu olabilir. Motor kullanan var mı hiç? Çocuğun mizaç 3 olduğunu anladım bu arada birkaç soruyla. Çocuk mizaç 3 ve kendine motorcu olmayı idealize etmiş. Hedef hani o dağcı zirveye motorcu olmayı koymuş ve kılık kıyafeti buna uygun bir şekilde tasarlıyor çocuk. Aile bunun farkında değil. Niye böyle yapıyor onu da fark etmiyorlar. Ben böyle sorunca da şaşırdılar. Evet var dediler bizim binanın önünde motorcu gençler var. Hep orada dururlar böyle çok güzel motorları var işte anlattılar. Dedim ki bak bu çocuk mizaç 3 ve hep hedef koyarak çalışır. Mekanizması böyle çalışıyor. Ve bu çocuk kendine motorcu olmayı hedef koymuş. O ayakkabı da motorcu olmaya çok uygun bir ayakkabı modeli olduğu için onu seçiyor. Ayağını bir miktar sıksa bile. He, o zaman çocuğumuz mizaç 3 ise bu çocuk kendine neyi hedef koydu bilmemiz gerekiyor. O hedefleri daha sağlıklı hale getirebiliriz. Çünkü yapı daha çok iltifat alacağı, kendini daha başarılı hissedeceği bir alan görürse, yani başka güzel bir dağ görürse bu dağı bırakıp öbür dağa geçebilir. Ama bu çocuğa sen şunu söylersen dağa tırmanmayı bırak. Yani hedefe ulaşmak, zirveye gitmek, bir şeyler için gayret göstermeyi bırak, rekabet etmeyi bırak dersen bu mümkün değil. Yani bu çocuğun yapabilir olduğu bir şey değil. Çünkü doğal yapısı, psikolojik mekanizması hedef odaklı bir yapı. Dolayısıyla bunu böylece gerçekleştirmek istiyor. Biz bu çocuğun bu ihtiyaçlarını karşılarsak, çocuğa iltifat edersek, sahne performansı yaptırıp bir alkışlarsak biz bu çocuğu bir wow dersek, bir güzel bir anın fotoğrafını aile WhatsApp grubuna atıp oradan teyzem böyle söyledi, amcan seni bravo paşama benim dedi, bravo prensesime dedi, neyse artık yani bu tür geri bildirimler aldırırsak, yani çocuğun bu başarılı olma, sonuç üretme ve iltifat alma yani hayran bırakma ihtiyacını giderirsek çocuk hocam kendini beğenmiş, bencil, narsist bir yapı olmaz mı diye sorular da geliyor. Ben de şunu anlatıyorum. Bunu almazsa eğer yani doğal psikolojik ihtiyaçlarını almazsa bunu alma ihtiyacı daha yükseliyor, daha hırslanıyor, daha sağlıksız bir şekilde bunları elde etmeye çalışıyor. Yani çocuk hani aç bırakırsanız çocuk her gördüğü lokantanın önünde ağzı sulanır ya bunun gibi düşünün. Siz eğer evde karnını doyurursanız ne yapmaz? Dışarıda her gördüğü lokantadan ağzı sulanmaz. Her gördüğü döneri canı çekmez. Her gördüğü pizzadan istemez. Bunun gibi düşünün. Eğer siz evde bunun bu çocuğun bu doğal ihtiyaçlarını karşılarsanız eğer ne olmaz? Dışarıda veya insanlarla kurduğu ilişkilerde illa bunu zorbalıkla abartılı bir şekilde alacağım görüntüsü olan toplum ortalamasına göre sağlıksız diyebileceğimiz tavır ve davranışlara yani bir narsistik tavır ve davranışlar çok girmeyebilir. dedim veya diyorum böyle sorular geldiğinde.
Biraz Mizaç 2'ye de yakın mı geri bildirim noktasında?
Yani ikisinin Mizaç 2 ve Mizaç 3'lerin ortak tarafları gerçekten görünür olmak diyebilirim. Ama Mizaç 2 görünür olmak ama çevresine faydalı ve teşekkür edilen, sevilen, ilgi duyulan birisi olmak. Mizaç 3 görünür olmak ama başarılı olmak, etkili bir figür olmak. Yani çevresine etki oluşturan, insanların bu kişi bunu başarmış diyebileceği bir görüntüde bir görünürlük arzu ediyor. Yani birkaç isimden örnek vereyim müsaadenle. Mesela Doktor Mehmet Öz'ü düşünün. Yani bir ortalama kardiyolog. Başarılı kendi alanında ama tıpı şov programına dönüştürebilmiş, yani doktorluğunu görünür kılabilmiş bir yapı. Bu anlamda da popülaritesi yüksek bir yapı. Hani Mizaç 1'lere Almanya ve Japonya benzetmesi yapmıştık veya Mizaç 2'lere bir miktar Güney Kore veya Türkiye kültürü diyebiliriz. Mizaç 3'lere de Amerikan kültürüne daha yakın diyebiliriz. Yani popüler ol, kendini göster diyebileceğimiz bir yapı ki onun için bu tür hani bir Amerika'daki bir birey başarıyı görünür olmakla tanımlayabilir veya mutluluğu başarılı olmakla tanımlayabilir. Yani Türkiye'de birisine sorsanız deseniz ki mutlu musun? Huzurluyuz, mutluyuz diyebilir. Ama Amerika'daki yani Mizaç 3 yapısından etki almış bir bireye mutlu musun dediğinde başarılıyım, mutluyum diyebilir. Çünkü başarılı olmak, etkili olmak
onlar için
çok önemli. Çünkü Mizaç 3 kültürü orada daha hakim. Mehmet Öz'ün de yine Amerika'da meşhur olması yani Mizaç'ıyla bir örtüşen taraf. Veyahut da Ronaldo'yu örnek verebiliriz. Çok çalışkandır. Herkes antrenmana bıraktığında Ronaldo hala antrenmana devam eder ve en iyi olmak ister. Messi'yi bu anlamda pek çok defa geçmiştir. Ama bir Messi de golü attıktan sonra şovu çok görmezsiniz. Ronaldo golünü attıktan sonra şovunu yapar. Veyahut da Cüneyt Arkın'a örnek verebiliriz, rahmetli analım. Yani 50 küsür yaşında karate öğrenmiş. Filmlerde bunu kullanır ama yumruğu attığında saçını sallayarak o şovunu da yapar gibi. Yani hem başarılı, hem etkin, hem gündemde kalmayı seven, hem de kendini belli eden yapılar olarak söyleyebiliriz. Yani,
biraz daha canlandırma noktasında siyaseten ve tarihsel sürece baktığımızda üçleri alalım.
Tarihi figürlerden Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne örnek verelim. Siyasi figürlerden Süleyman Demirel'i, Süleyman Soylu, Berat Albayrak'ı, Mustafa Sarıgül'ü örnek verelim. Futbol dünyasından işte Ronaldo'yu örnek verdik. Sanat dünyasından Cüneyt Arkın'ı, Ajda Pekkan'ı örnek verebiliriz. Yapılara baktığımızda hepsi başarı odaklı. Siyasilerden yine Donald Trump'ı örnek verebiliriz. Macron'u örnek verebiliriz dış siyaset anlamında.
Donald Trump'ın oradaki mizacı çok o zaman belli.
Yani çok belli.
Ciddi hatta, anlamda bir şov yapıyor. Saçını da sallıyor.
Ama şöyle ilk seçildiğinde Amerika gerçek başkanı oldu demiştim ben. Şöyle bir sözü var onun.
Toplumsal olarak.
Zengin olmak veya başkan olmak değil, sonuca gidip başarılı olmaktır asıl olan diye böyle bir sözü de var onun. Yani sonuca gidip başarılı olmak motivasyonunda ve pek çok engeli de aşabiliyor. Yani Mizaç 3 stratejik bir mizaçtır. Duruma göre tavır alabilir. Yani karşısındaki kişiyi zihnindeki sürece ikna edebilir. Olumsuz manasıyla söylemiyorum ama biraz manipülasyon kabiliyeti vardır. Yani istediği kişiyi istediği konuya ikna etme konusunda veya bir konuyu muhatabının algılayabileceği şekilde ifade etme konusunda yeteneklidir. Stratejik bir aklı vardır. Gerçekçidir Mizaç 3. Yani şu an etrafta ne dönüyor, ben ne yaparsam nasıl sonuçları elde ederim gibi çok gerçekçi, pragmatik bir zihinsel yapıya sahiptir Mizaç 3 yapısındaki bireyler.
Şimdi aklıma geldi. Hani o siyasete girmek değil tabii hedefimiz ama Mizaç 3 olarak Donald Trump bir Mizaç 8'de Cumhurbaşkanımızla karşılaştığında ama Cumhurbaşkanımızın etkisi altında kaldı.
Şimdi ikisi de sonuç odaklı yapılar. Yani Mizaç 8 de sonuç odaklı bir yapı. Mizaç 3 de sonuç odaklı bir yapı. Aradaki fark şu. Mizaç 3 daha stratejik. Mizaç 8 biraz daha düz ilerliyor veya net ilerliyor. Ben daha anlaşılır bir şey kullanayım burada. Hani bir atasözü vardır ya, ayıya dalaşacağına çalıyı dolaş. Mizaç 3'ün mekanizması böyle. Yani sonuca gitmek için ayı mı çalı mı dediğinde ayıyla dalaşacağıma ben çalıyı dolaşırım diyor. 3 böyle. Mizaç 8'in mekanizması daha düz. Benim sonuca gitmek için ayıyla dalaşmam mı gerekiyor? Evet, o zaman dalaşırız yani. Hani gücümüzü gösteririz. Orada mücadeleye girmekten çekinmeyiz gibi bir mekanizma çalışıyor diyebilirim.
Çünkü Donald Trump'ın mesela bazı söylemlerine baktığımızda hani üçlü bir mizaç olduğu için hani Cumhurbaşkanımızla ilgili 8 mizaç 8 karakteriyle karşılaştığında hani ne istediğini çok iyi biliyor gibi bir ifadesi de var. Ondan dolayı sordum. Yani 8'de evet,
Mizaç 8 daha net ifadeler kurar. Yani
Putin önümüzdeki haftalarda Mizaç 8'e geleceğiz.
Mizaç 8 konuştuğumuzda daha net anlatalım. Mizaç 3 çapısındaki bireylerin ebeveynlik tarzı da yine kendilerini başarılı ve etkin bir birey olarak görmek isterler. Yani çocuklarının başarısını çok önemserler, eşinin başarısını çok önemserler. Kılık kıyafete, imaja çok önem verirler. Yani eşinin kendi yanına yakışır olmasını ister, çocuğunun kendi yanına yakışır olmasını ister. Çevresindeki sevdiği insanları motive etmeyi çok iyi bilir Mizaç 3. Yani Mizaç 3 tam bir motivatördür aslında. Kendini de iyi motive eder, çevresindeki insanları da iyi motive eder. Hatta bu anlamda sizin ve bizim ortak tanıdığımız pek çok böyle kişisel gelişim anlamında kitaplar yazmış, metinler üretmiş veya böyle seminerler veren pek çok dostumuzla o kişisel gelişim alanı, yani ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil, başarısızlık yoktur, deneyim vardır gibi motivasyon cümlesi kuran pek çok dost var. Yani içindeki devi uyandır vesaire. Yani orada Mizaç 3 yapısı negatif bir duyguya, olumsuzluğa çok odaklanıp enerjisini tüketmek istemiyor. Yeniden ayağa kalkıp küllerinden yeniden dirilip sonuca gitmeyi seven bir yapısı var. Yani işte Adil'in, Mamiş, Müsekman gibi isimleri buraya örnek verebiliriz. Yani yapı olumsuzluğa çok takılmıyor. Kendine koyduğu hedefe gerçekleştirmek istiyor. Bunu ebeveynlik dilinde de görüyoruz. Şirket yapısında da görüyoruz. Yani şirketlerin de aslında belli psikolojik mekanizmaları var. Ya en çok da kurucularından ve yöneticilerinden şekil alan şirket ruhu var ki onların bile belli mizaçlara yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Belli şirketlerin yapıları da yine mizaç isimleriyle tanımlanabiliyor bu anlamda. Onun için şirketlerin de kendini doğru tanıması, doğru tanımlaması çok önemli. Avantaj dezavantajını belirlemesi çok önemli. İşte Mizaç 3 bir yöneticinin olduğu veya Mizaç 3 bir kurucunun olduğu şirket bu anlamda daha başarı odaklı, daha rekabetçi, daha sonuç odaklı bir yapıya dönüşüyor. Yine böyle şirketlere verdiğimiz bir eğitimde üst düzey bir firma, şimdi isim vermeyelim, herkesin bildiği tanıdık bir firma, onun CEO'su bir dostumuz şöyle söylemişti: hocam, ben anlattıklarınıza göre Mizaç 3'üm. Ve ben bir işi bitirip sonuç elde edip sunumunu yaptığımızda, lansmanında o alkışların koptuğu an benim en motive olduğum andır demişti. Ve gerçekten Mizaç 3 o prestij anlarında psikolojik olarak büyük doyum yaşar. Yani o iltifatı aldığı anlardır.
Yani toplumun önünde olmayı aslında seviyor.
Önde olmayı, ama başarılı bir figür olarak önde olmayı, topluma etki eden, onları hayran bırakan bir rolde, bir hayat rolünde olmayı seviyor Mizaç'larımız.
Şimdi Mizaç 3 dediğimizde bir yetişkin hangi bir mizaçla evlenirse mutlu olur?
Aslında ilişkilerde şöyle bir formül oluşturabiliriz. Yani mizaçların kişilik anlamında karşımıza çıktığı halleri, ki yani aslında şu an hepimiz o mizacımıza bağlı olarak bir kişilik örüntüsüne ve bir kişilik görüntüsüne sahibiz. Mizaca iyi veya kötü diyemiyoruz. Mizaca olumlu veya olumsuz diyemiyoruz. Yani Mizaç 3 olmak, Mizaç 2 olmak da daha iyi veya daha kötü değil. Ama bu mizaç yapılarının kişiliğe dönüşmüş hallerinde, kişilik hallerimize bu kişilik iyidir veya bu kişilik kötüdür diyebiliriz. Yani elma veya armut olmak iyi veya kötü değildir, ama şu elma iyi midir, kötü müdür dediğimizde, eğer kurtluysa kötü, sulu, tatlıysa, lezzetliyse iyi elma diyebiliyoruz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani kişiliğin bu anlamda psikolojik sağlık seviyesine bağlı olarak konu biraz değişiyor. Ve Enneagram bu kişiliklerdeki sağlık seviyelerinde 9'lu bir sıralama ile tanımlıyor. Yani her mizacın kişiliğe dönüşmüş halinde 9'lu bir sağlık seviyesi var. İlk 3 seviye sağlıklı, sonraki 3 seviye ortalama ve son 3 seviye sağlıksız seviye olarak tanımlanıyor. Buna bağlı olarak aslında sağlık seviyesi üstlerde olan her bireyle Mizaç 3 iyi bir ilişki kurabilir. Aslında bütün mizaçlar sağlık seviyeleri yukarıdaysa ilişkileri geliştirici ve büyütücüdür. Sağlık seviyeleri düşük, alt sıralarda ise, düşük bir sağlık seviyesine sahipse kişiler, hangi mizaçta olurlarsa olsunlar, ilişkileri biraz tüketici ve zorlayıcıdır. Ortalama düzeydeki sağlık seviyelerinde de mizaç çalışılır. Yani Mizaç 3 ile Mizaç 5 şu alanlarda iyi anlaşır, şu alanlarda zorlanır. Mizaç 3 ile Mizaç 7 şu alanlarda iyi anlaşır, şu alanlarda zorlanır gibi. Yani o anlamda da Mizaç 3'ü sağlık seviyelerde herkesle iyi anlaşır, sağlık seviyelerle herkesle problem yaşayabilir. Ortalama düzeyde de her bir Mizaç için tek tek anlatmamız gereken bir detayla söyleyebiliriz. Onun için kimle evlenirizin sorusunu hemen burada böyle pratik veremiyoruz, ama şunu söyleyebiliriz: kendi mizacınızı bilmeniz, kendinize şefkat etmeniz, yani öz şefkatinizi geliştirmeniz ve psikolojik sağlık seviyenizi yükseltmeniz sizi ilişkide iyi bir birey yapar. Yani onun için hangi mizaç değil de sağlık seviyesini çok daha önemli bir soru haline geliyor. Ben muhataplarının sağlık seviyesini düzeltmek için ne yapabilirim? Onun mizacını bil, arayışına uygun bir ilişki ve iletişim kur. En azından kritik anlarda, kriz anlarında onun mizacını bilerek o süreci yönet. Bu senin işini çok kolaylaştırır. Kendinle ilgili olan süreçlerde de Mizacını tanı, mizacını sev, iyi ki bu mizaçtayım de. Kendini kabullenmek, kendini sevmek, o öz şefkat psikolojik iyi oluşun en temel şartı. Bununla beraber mizacını da kendini çok kaptırma. Çünkü bu tür mekanizmalar belli bir doyum aldıktan sonra belki de geliştirilmesi, iyileştirilmesi gereken yönlere de sahipler. Yani mizaç üçsün, belli bir başarı elde ettin. Bu sende bir doyum oluşturdu, ne güzel, ama her alanda başarılı olacağım, hep ben önde olacağım, her zaman rekabet edeceğim. Bu duygularında bir miktar kontrol etmeyi, buna biraz daha bilinçli bir farkındalıkla bakmayı da öğren. Bu senin hem psikolojik iyi oluşunu, hem manevi gelişimini olumlu yönde etkileyecek, hem de ilişkilerde sağlıklı bir figür, denk ilişki yürütebilir, muhatapların ihtiyaçlarını giderebilir. Bir anne, bir baba, bir koca, bir hanım, bir öğretmen, bir patron, bir çalışan haline getirir. Yani ilişkilerinde, bütün hayat rolleri içerisinde sağlıklı bir figür olursun bunları yaparsan.
Mizaç 3 için stres ve rahat attığında ne diyebiliriz?
Mizaç 3 rahatladığında, yani belli bir doyum ve başarı aldığında, iltifat gördüğünde, yani kendini başarılı, etkili ve bu başarısı çevresi tarafından görülen, üretken, sonuç odaklı bir birey olarak, bu araçlara doymuş olarak gördüğünde yapı rahatlar ve 6'ya gider. 6'nın olumlu özelliklerini gösterir. Yani o dönemlerde mizaç 3 der ki sadece benim başarılı olmam yetmez, hep beraber başarılı olmalıyız. Daha paylaşımcı, daha çevresine karşı duyarlı, daha analizci bir yapıya dönüşür. Streslendiğinde ise, ki ne zaman streslenir? Kendini başarısız hissettiğinde streslenir. Buna kolay kolay gitmez bu arada. Çünkü her türlü başarısızlığı yeniden olumlu bir tanımlamayla kendine bir motivasyon unsuruna dönüştürebilecek bir mizaç olduğu için kendini kolay kolay işe yaramaz, başarısız, sönük, silik bir figür olarak tanımlamaz. Ama illa hayatın bütün dışsal etkileri onu bu noktaya doğru iterse stres noktasında mizaç 9'a gider ve hayata karşı biraz mesafeli, kendi köşesine çekilmiş, bedensel enerjisini tüketmiş, yerinden bile kalkmak istemeyen, bazen bireysel bakımını bile yapmakta zorlanan bir görüntüye bürünebilir, ama bu da geçicidir. Hayat ona yeniden bir fırsat sunduğunda küllerinden yeniden doğabilir. Buna bir örnek de vermek istiyorum Ahmet Hocam. Yani gibi bir firmada yazılımcı olarak çalışmış, üst düzey başarılar da elde etmiş bir 30'lu yaşlarında bir arkadaşımızla tanıştığımda psikolojik mekanizmasının gerçekten çöktüğünü, hayattan çok geriye çekildiğini fark ettiğim bir an oldu. Ve görüşmemiz esnasında onun mizacının 3 olduğunu anlamakta bile zorlandım. Acaba 9 mu dedim, ama tam da emin olamadım, ama 3 olduğunu iyice anladıktan sonra yani bir yerlerde hayatıyla ilgili onayın gelmediğini fark ettim. Sonra hikayesini biraz dinlediğimde babası, ki babası da tanıdığım, bildiğim çok iyi bir eğitimci, eğitim kurumları olan bir eğitimci, koyu, yoğun bir mizaç biri olduğunu fark ettim. Hani mizaç birileri anlatırken şöyle bir şey bahsetmiştik. Çok onaylayıcı bir dili yoktur. Ebeveynlikte de çok onaylayıcı bir dili yoktur. Yani hata ve eksiğe daha odaklıdır demiştik. Böyle bir ebeveyni düşünün. Peki mizaç 3 çocuğun neye ihtiyacı var? Başarılı oldun. Aferin. Harikasın. Süper. Bunu alamamış. Microsoft'ta yazılımcı olmuş. Yani daha üst başarı ne olabilir? Yani bu gayet de başarılı fikir. Babadan bunu alamadıkça mekanizma bir yerde gerçekten çökmüş. Yani kötü niyetimiz olmadığı halde kendi mekanizmamızın doğal akışıyla ebeveynlik yaptığımızda her zaman sonuçlar iyi olacak diye bir şey yok. Mutlaka çocuğun mizacını bilmemiz, onun psikolojik ihtiyaçlarının farkında olmamız ve bunu ona vermemiz gerekiyor. Doğru çocuk yetiştirme, isabetli bir şekilde bir çocuğu ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yetiştirme, yani başarılı bir ebeveyn olabilme aslında mizacı bilmekten geçiyor.
Tabii şimdi Enneagram serisi devam ediyor bizim. Geçtiğimiz hafta mizaç 2 ve bir önceki hafta mizaç 1'i konuşmuştuk, ama burada aklımıza gelmişken onu da sormak istiyorum. Şimdi bir ana mizaç var, bir yan mizaç var. Bir onları açabilir miyiz hocam?
Her bir bireyde, bu 9 tane temel mizaçtan her bir bireyde bir tanesi ana mizaç olarak çalışıyor. Yani bir bireyi ele aldığımızda bu kişinin ana mizacı mizaç 3 diyebiliriz veya mizaç 2 diyebiliriz, mizaç 7 diyebiliriz ve bunu psikolojik yapılanmasının büyük oranda şekillendiricisi. Bununla beraber her bir bireyde ikincil bir mizaç daha var. Bu da ana mizacın hemen komşu sayılarından bir tanesi oluyor. Buna da biz kanat mizaç diyoruz.
Mesela örnek, eğer ana mizaç 1 ise
kanat mizaç 9 veya 2 olabiliyor. Yani 9 ile 1'in bir çember etrafında komşu olduğunu düşünerek söylüyorum. Ve ana mizaç 2 ise kanat mizaç 1 veya 3 olabiliyor. Ana mizaç 3 ise kanat mizaç 2 veya 4 olabiliyor. Yani süt, kahve, sütlü kahve gibi düşünebilirsiniz. Yani
komşuları.
Komşu. Bir bireyi ele aldığımızda, yani biz çocuğumuzu ele aldığımızda, çocuk mizaç 3, kanat 2 ise hem %70, %80 3'ün özellikleri var, hem de %20, %30 kişiye göre değişebiliyor bu kanat etkileri. Rastgele rakamlar olarak söylüyorum bu %20, %30'u. Bir de o kanat mizacın etkileri o çocukta gözüküyor diyebiliriz. Yani aslında çocuğunuz mizaç 2, kanat mizacı da 3 ise gör beni, sev beni, gör beni, hayran ol bana, ikisi beraber çalışıyor. Bu anlamda hem ikilik arayışlarını hem üçlük arayışlarını doyurmak gerekiyor.
Pekala, bu stres hattıyla rahat hattı dediğimizde neye göre bunlar o tarafa?
Ana mizaca göre. Yani enegram diyagramı üzerinden bakarlarsa sevgili dostlarımız, 1 ile 9'un komşu olduğu bir yuvarlak diyagramda enegram sayıları dizilidir ve arada çizgiler vardır. Ana mizaç ve kanat mizaç dediğimiz şey bu iki sayıdan bir tanesi olabiliyor. Ana mizaç 5, kanat 4 örnek veriyorum. Bu doğuştan geliyor ve değişmiyor. Bir de o çizgiler var. O çizgiler de neyi ifade ediyor? Örnek veriyorum, işte mizaç 2 ana mizacında bir çocuksa kanadı 1 veya 3 olabiliyor. O çizgiler de şunu ifade ediyor. 2 mizaçlı bir birey arayışlarına doyduğunda rahatlıyor. Mizaç 4'e gidiyor. Bu geçici ama lokal bir durum. Veya arayışlara doyamadığında, streslendiğinde de mizaç 8'e gidiyor. Bu da geçici ve lokal bir durum diye bahsedebiliriz. Yani ana mizaç, kanat mizaç ayrı bir kavram. Rahat ve stres dönemleri ayrı bir kavram.
Eyvallah değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Enneagram serisi devam ediyor. Bu hafta mizaç 3'ü konuştuk. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki hafta mizaç 4'ü konuşacağız. Bir sonraki programda görüşmek ümidi ve dileğiyle. Kendinize çok dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.